İsmail Bey, şu anda kurultaydasınız, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında. Oradan başlayalım lütfen. Nedir izlenimleriniz?
Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşünün ardından orada biriken enerjiyi Çanakkale'ye taşıdı. Çanakkale'de adalet kurultayı adı altında 4 günlük bir buluşma düzenlendi. Bugün 3. günü. 3. günü bugün bir geçim derdi konulu panelle, ana panelle başladı. Bu panelde iktisatçıların piri denilen Korkut Boratal, eski Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, Adalet ve Kalkınma Partisi kurucularından Abdülhatif Şener, Anavatan Partisi Genel Başkanı Nesrin Nahsun da aralarında bulunduğu kalabalık bir iktisatçı heyeti paneline başladı. Kemal Kılıçdaroğlu da paneli izleyenler arasında yer alıyor. Onun huzurunda bugün iktisatçılar Türkiye'de geçim derdi konusunu ele alacaklar. Bu ana panelin yanı sıra burada çeşitli atölyeler sürdürülüyor. Gerek gençler, gerekse kadınlar, belki değişik meslek grupları küçük atölyelerde Türkiye'ye dair kafa yoracaklar ve tartışacaklar. Şu an gözümün alabildiği her yerde çadır var. Benim gördüğüm alan içerisinde yüzlerce diyebileceğim çadır var. Çok geniş bir kamp alanı içerisinde yine binlerce insan gerek paneli izliyor, gerekse atölyelerde toplanıyor, gerekse bu kurultayı fırsat bilerek en azından Türkiye meselesine dair kafa yoruyor.
Dışarıdan tepkiler nasıl? Kurultaya ilişkin medyada veya hükümet tarafından tepkiler nedir?
Tabii Adalet ve Kalkınma Partisi ve iktidar ve hükümet adalet yürüyüşüne olan etkisini ya da eleştirel bakışını kurultay içinde sürdürüyor. Zaten bunun hemen ötesinde, kurultayın hemen ötesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin basınında Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da tutuklandığı soruşturma kapsamında tutuklanabileceği imasını içeren yayınlar yapmıştı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni hayli etkilendirmişti. Hükümet çevreleri bizim aklımızda böyle bir şey yok diyerek geri adım atmış. Hatta bunu Kılıçdaroğlu'nun oy toplama çabası diye küçültmeye çalışmıştı. Dolayısıyla bu kurultayın hemen arasında zaten Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Enis Berberoğlu soruşturmasıyla onu ilişkilendiren bir kampanya sürmekteydi. Kurultay başladığında ise iktidar basın 2 gündür kamp alanı içerisinde kimi CHP'lilerin aykırı aldıkları iddiasıyla haberler yapıyorlar. Aslında biraz karalamaya dönük ve buradaki etkinliği kriminalleştirmeyi amaçlayan bir yayıncılık sürdürüyorlar. Ama bu taraftan bu hem Adalet Kurultayı'nın sürüyor olması hem öte yandan iktidar cenahının bakışı Türkiye'de kamplaşmanın değişik biçimlerde sürdüğünü süreceğini kurultayın da bu kamplaşmanın artık bir etabı haline geldiğini gösteriyor.
Kamptaki hava nasıl? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüyüşte yarattığı havayı sürdürüyor mu?
Pek öyle değil. Yani yürüyüş tabii daha görkemli bir eylem biçimiydi. Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan yola çıkıp İstanbul'a kadar varmıştı ve ne kadar başlangıçta daha düşük bir katılım varsa bile İstanbul sınırını geçerken binlerce insanı arkasına alarak, yanına alarak yürümüştü. Kuşkusuz bu yürüyüşün, böylesi bir eylem biçiminin yankıları daha fazlaydı, katılımı daha fazlaydı, uyandırdığı ses daha fazlaydı. Ana akım medya sürekli, en azından İstanbul'a geldiği andan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'nu an bir an takip etmişti. Ama kurultayda böyle bir hava yok maalesef, bunu söylemek gerekir. Örneğin buradan canlı yayın yapan çok az sayıda kanal var. Biri Cem TV, biri Halk TV. Yani CHP'ye yakın kanallar yayıncılık sürdürüyorlar. Ana akım televizyonlar, medya organları ise daha çok Kılıçdaroğlu'nun hareket alanı etrafında haber yapmaya çalışıyorlar. O nedenle çok yansıdığını, yürüyüş kadar etkili olduğunu, yürüyüş kadar görkemli olduğunu söylemek mümkün değil. Katılım bakımından da zayıf olduğunu söyleyebilirim. Ama şunu da söylemek gerekir. İkincisi biliyorsunuz 10 günlük Kurban Bayramı tatiline girdi. Ve tatilin başladığı 26 Ağustos'tan itibaren Türkiye bir tatil seferberliğine başladı. İstanbul boşaldı. Ülkenin büyük bir kısmı Ege'ye, Akdeniz'e yöneldi ya da Anadolu'da kendi memleketlerine gitti. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabii bu kitle içerisinde olduğunu düşünürsek, tatil ettiğini düşünürsek katılımın bu yönden de az olmasını açıklayabiliriz. Hem bayram öncesi olması hem tatil olması hem de yürüyüş kadar yankı uyandıran bir eylem biçimi olmaktan çok daha çok toplantı, panel ekseninde yürüyor olması, sürdürülüyor olması bu katılımı olumlu etkilemedi diyebiliriz.
İsmail Bey, son olarak Meral Akşener'in liderlik yürüyüşü diyelim, liderlik hazırlığı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu oldu. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Meral Akşener'in zaten MHP'deki yarılmadan sonra bir siyasi hareket kuracağı bekleniyordu ama kimlerle ve nasıl yola çıkacağı noktasında bir belirsizlik vardı. Bu belirsizlik nihayet giderilmiş oldu. Meral Akşener yanına yine Milliyetçi Hareket Partisi'nde muhalif adaylar olarak öne çıkan Ümit Özdağ ve özellikle sürpriz kabul edilen Koray Aydın'ı ve onlara destek için istifa etmiş milletvekillerini alarak yeni partiyi kuracağını ilan etti. Şimdi bilhassa ülkenin batı kısmından, İç Ege'den ve Akdeniz'den çok sayıda MHP'linin il ve ilçe örgütlerinden yüzer yüzer istifa ettiğini görüyoruz Meral Akşener'e destek amacıyla. Bunlar sadece açıklama yapanlar tabii ki. Aynı zamanda Ankara, İstanbul ve yurdun dört bir köşesinde sessiz sedasız istifa eden çok sayıda MHP'li var ve bunlar peyderpey Meral Akşener'in partinin kurulmasını bekliyorlar. Ama sadece MHP'liler içerisinde bir heyecan yaratmadı bu. Meral Akşener'in çizgisi okuduğumuz ve anladığımız kadarıyla geleneksel milliyetçi hareket başlangıcının dışında olacak. Daha merkezde oturacak, merkezde yer alacak. Kendisini sağ veya sol ifade etmeyecek. Tabii bu Türkiye'de başarılabilir mi bilmiyorum. Sağ ve sol şeklinde ifade etmeyecek. Ve Türkiye'nin muhtedir bir ortalamasına hitap etme arzusu ve kaygısıyla yola çıkacaklar. Bu noktada sosyal demokrat kişilikleriyle bilinen insanlara da açılma arayışında olacaklar. O bakımdan bir tür 12 Eylül sonrası fikirsel anapını da andırabilecek, birden çok eğilimin içinde olabileceği bir formülasyon üzerinde kafa yoruyorlar. Zaten kendilerini bir siyasal tanımın içerisine yerleştirmiyorlar. Meral Akşener'in hem partisini kurma yolunda adım atması hem de ardından Cumhurbaşkanı aday olduğunu şimdiden ilan etmesi aslında erken bir kampanya başlattıklarını, hatta partisiz bir kampanya başlattıklarını gösteriyor. Görünürde adaylığını açıklayan zaten iki kişi var. Henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamadı ama onun adaylı olduğunu biliyoruz. Onun karşısında adaylığını açıklayan tek kişi var, Meral Akşener'de. Her geçen gün Meral Akşener'in Erdoğan karşısında daha şanslı bir aday olduğu yönünde kanaat oluşuyor ve bu kanaat giderek artıyor. Bu neden oluyor? Çünkü Meral Akşener'in kadın kimliği burada etkili. Uzun bir süredir erkek genel başkanların yarıştığı bir arenada Meral Akşener'in kadın kimliğinin bilhassa kadın seçmenler üzerine etkili olacağı. Herkesin ittifak ettiği bu. İkincisi Meral Akşener milliyetçi kimliğini sorgulanmayan ve aynı zamanda inançlı dindar kişiliği de sorgulanmayan bir kişilik. Dahası bununla beraber MHP'ye bağlı bir siyasi çizgi eden biri sürdürüyor. Bütün bunlar birden çok kesimde oy alabilecek şeklinde bir intiba uyandırıyor. Bir istisna belki HDP tabanından oy alıp almama hadisesi olabilir. O noktada pek bir fikir sahibi değil. Meral Akşener Kürtlerden, Kürt seçmenden oy alabilir mi, oy alamaz mı? Bu noktada bir belirsizlik var ama her geçen gün partiyi kurma tarihini öne aldıkça ve siyasal yürüyüşünü hızlandırdıkça Meral Akşener'in Erdoğan karşısında şansının daha da arttığını pekala söyleyebilirim.
İsmail Bey çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.